Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Dünyanın En Büyük Sırrı. Yazarı Og Mandino. Türü kişisel gelişim. Epsilon Yayın Evi 1. baskı. Ocak 1998 İstanbul. ISBN numarası 975-331-118-4. Bu kitap 128 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Aralık 2016. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Dünyanın en büyük sırrı. Sevgili okuyucu, şu anda belki de elinde hayatının rehberini tutuyorsun. Hayal gücünü kullan. Bu kitabı ve verdiği mesajı cennetle aranda bir merdiven olarak düşün. Seni alıp geçmişte yaşadığın başarısızlık ve aksiliklerin üzerine çıkaracak, keyif, gurur ve başarıyla dolu yepyeni bir yere ulaşmanı sağlayacak bir merdiven. Seni cennete ulaştıracak bu çok özel merdivenin her basamağındaki öğüt ve öneriler bir sonraki basamağa geçmene ve sonunda yaşamını düşlediğinden de güzel kılacak bilgi ve isteğe sahip olmana yardımcı olacak. İşte en sonunda hayatın ve geleceğin yalnızca senin ellerinde. Artık yarınlarını özel kılacak ve dünya üzerinde cenneti yaşamanı sağlayacak güce, bilgiye ve isteğe sahipsin. Sen çok daha iyi bir yaşamı hak ediyorsun. İşte en sonunda geleceğin kendi ellerinde. Doya doya yaşa. Og Mandino'nun yaşlı dostu Simon Potter'ın bıraktığı yazılar arasında bulunan bir mektuptan. Olmamız gerekenin ancak yarısı kadar uyanığız. Ateşimiz söndürülüyor, her şeyimiz kontrol ediliyor ve fiziksel ve zihinsel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir bölümünü kullanıyoruz. William James. 1. Anılar. Onun yumuşak ama derinden gelen sesi hala kulaklarımda. Sanki yıllar önce değil, daha bu sabah söylenmiş sözler bunlar. Dünyamız nasıl yaratıldı? Evrende nasıl asılı duruyor? Zihinlerimiz ve bedenlerimiz bütün o mucizevi fonksiyonlarını her gün nasıl yerine getiriyorlar? Evet, bunlar anlaşılması son derece güç şeyler. Fakat insanoğlunun yüz yüze olduğu en büyük sır, Tanrı'nın bahşettiği zihinsel ve fiziksel onca olanağa karşın insanlığın hala başarısızlık, üzüntü, yoksulluk ve umutsuzluğun taşlı yollarında düşe kalka yürümeye çalışıyor olması. Bu sözü ilk kez duyuşumun üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Ancak bunu size kelimesi kelimesine aktardığımdan hiç kuşkum yok. Bunları söyleyen yaşlı bilge Simon Potter ile karlı bir kış sabahı Kuzey Chicago'da başında bulunduğum Success Unlimited, Sınırsız Başarı adlı derginin faaliyetlerini sürdürdüğümüz binanın arkasındaki otoparkta karşılaşmıştım. Potter büyük kahverengi bir çantadan çıkardığı yemlerle güvercinleri besliyordu. Usulca yanına yaklaştım. O sabahki kısa selamlaşmamız benim tüm hayatımı etkileyen bir dostluğun başlangıcı oldu. 70'li yılların ortalarındaki bu ilk karşılaşmadan sonra Simon ve ben çok yakın iki dost olduk. Tüm ülkede yayınlanan bir dergi çıkarmanın getirdiği binbir zorluk ve sıkıntının yaşandığı uzun bir günün ardından yorgun argın bir halde otoparktan geçiyor, caddenin karşısındaki taş binanın ikinci katına 21 numaraya çıkıyor, şehir dışında bulunan evime doğru uzun bir yolculuk yapmadan önce birkaç saatimi bu yaşlı adamla geçiriyordum. Onun bana her zaman bir kadeh beyaz cherry ile sunduğu öğütleri ve desteği rahatlamama ve sorunlarıma daha mantıklı biçimde yaklaşmamı sağlıyordu. Onun sevgi dolu düşüncelerinin ve bilgeliğinin benim işime de yansıdığından ve dünyayla mücadele etmemi kolaylaştırdığından eminim. Simon'ın üç odalı, küçük ama tertemiz evinin ayırt edici bir özelliği vardı. Kitaplar. Kocaman kitaplıklar kitapla dolmuş taşmış, her duvarın önünde de kitap yığınları oluşturulmuştu. Her yer ama her yer kitaplarla doluydu. Yaşlı adam büyük bir gururla hayatı boyunca uğraşıp didinerek oluşturduğu bu koleksiyona Tanrı'nın eli adını verdiğini söylemişti. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi görünce bu kitapları yazan yazarın elini arkadan Tanrı'nın ittiğine gerçekten inandığını, Tanrı'nın insanlara daha iyi bir yaşam sürmeleri için verdiği öğütlerin ve ilkelerin kağıtlara veya parşömenlere böylelikle yazıldığını açıklamıştı. Benim boyum 1 metre 80 santim. Simon'ın boyu benden de uzundu ve 78 yaşında olmasına rağmen hala çalıştığını söylemişti. İşine insan paçavracılığı adını veriyordu. Günlerini ve gecelerini başarısız olmuş ve kendisini üzüntü ve umutsuzluğun altında ezilir bulmuş insanları gözlemleyerek geçiriyordu. Böyle ruhunu yitirmiş insanlarla karşılaştığında, ki etraf böyle insanlarla doluydu, Tanrı'nın eli kitaplarına başvuruyor, bu insanların umutlarını ve öz saygılarını yeniden kazanmalarına yardımcı oluyordu. Simon benim yalnızca bir editör olmadığımı, aynı zamanda dünyadaki en büyük satıcı, Greatest Salesman in the World, Ogmandino Boyner Holding Yayınları 1997 adlı bir bestseller yazma şansına eriştiğimi öğrendiğinde, kendisinin de yıllardır insanlara başarılı olma konusunda yaşamın basit ama güçlü temel kurallarını öğretmeyi amaçlayan bir eser üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu çalışma sırasında Tanrı'nın eli kitaplarından yararlandığını kabul etmiş ve çalışmasına Tanrı'dan notlar adını vereceğini söylemişti. Hatta ziyaretlerim sırasında benim bu çalışmasına kitaplarımda yer vermemi istediğine ilişkin imalarda da bulunmuştu. Böylece söylemek istedikleri çok daha fazla insana ulaşabilecekti. 1974 yılının yazı ve sonbaharı boyunca dostluğumuz giderek ilerledi. Simon artık bana Bay Og diyordu. Kişisel gelişim kitaplarının yararlarından dünyamızın işler acısı durumuna kadar pek çok konuda yaptığımız uzun tartışmalarda ben genellikle dinleyen taraf oluyordum. Bunlar benim hayatımın en önemli günleriydi. Ancak tuhaf olan bir şey vardı, nedendir bilmem, ne iş arkadaşlarıma ne de eşim Betty'ye bana yavaş yavaş çok daha güzel ve anlamlı bir yaşam sürmeyi öğreten büyük insan Simon'dan söz etmiştim. Sonra asla unutmayacağım bir pazartesi sabahı hayatım değişti. Dünyadaki En Büyük Satıcı adlı kitabımın ülke çapında promosyon gezisine çıktığımdan haftalardır ofise uğramamıştım. Bir sabah onca haftadır biriken işlerin ağırlığı altında ezileceğimi düşünerek çok erken bir saatte ofise gittim. Masamın üzerinde adıma yazılmış, pulları hala üzerinde duran kahverengi bir zarf duruyordu. Sol üst köşede yaşlı bir paçavracıdan yazısını görünce zarfı fırlatıp ofisten dışarı fırladım. Otoparka geçip arabaların arasına daldım, caddeyi geçip Simon'ın apartmanına girdim. Merdivenleri dörder beşer çıktım ve kapıyı yumrukladım. Kapıyı üzerinde sabahlığı, kucağında bebeğiyle tombul bir kadın açtı. Simon Potter'ı aradığımı söylediğimde kapıyı kapatmaya yeltendi. Simon Potter adında birini tanımadığını, apartmanda oturdu 4 yıl süresince tarif ettiğim tipte bir adamla karşılaşmadığını söyledi. Ne söyleyeceğimi ya da ne düşüneceğimi bilemiyordum. Kadın kapıyı suratıma kapatınca çaresizce dönüp merdivenlere yöneldim. Lobide bodruma inen merdivenlerden indim ve büyük bir şans eseri apartmanın kapıcısını kalorifer kazanın yanında gazete okurken buldum. Adam bana 11 yıldır orada oturduğunu ve Simon'ın tarifine uyan kimseyle tanışmadığını söyledi. Birkaç saat içinde Foster Sokağı'na, Cook County Hastanesi'ne, kayıp bürosuna ve hatta West Polk morguna gittim. Simon'ın tarifine uyan bir kayda rastlamadım. Kalbimde bir sancı ile ofisime dönüp masama oturdum. Büyük kahverengi zarfı açıp Simon'ın bana yazdıklarını okumaya başladım. Tanrı'dan notları göndermişti. Burada söylenenleri 100 gün süreyle yaşamımda uygulamamı, işe yaramaları halinde bir gün bunları kitaplarımdan birinde yer vermemi rica ediyordu. Onun için endişelenmeyecektim. Kendisi önemli bir görev üstlenmişti ve birbirimizi uzun bir süre görmesek de beni çok sevdiğini, benim için hep dua edeceğini bilmemi istiyordu. Mektubu bitirdikten sonra bir süre gözlerimi ellerime dikip öylece oturdum. Sonra Tanrı'dan notları alıp okumaya koyuldum. Beklediğim her şeyi orada bulmuştum. Üstelik tıpkı Simon'ın daha önce bana söyledikleri gibi bu kitapçık da bugün bile hayatımı yönlendiren bir kılavuz olmuştu. Simon'ın gizemli bir şekilde ortadan kayboluşun üzerinden aylar geçmesine rağmen eşim Betty'ye hala ondan söz etmemiştim. Sonunda bir akşam yatmaya hazırlanırken konuyu açtım. Betty yatağın kenarına yanıma oturdu ve yaşlı paçavracı ile ilgili anlattığım her şeyi, tüm anılarımı bir saat boyunca büyük bir dikkatle, bir kez bile sözümü kesmeden dinledi. Sözüm bitince yavaşça elimi tuttu ve sordu. Onu ararken hiç kimse, hiç değilse bir kişi onu gördüğünü söyledi mi? Ofisinden biri ya da çevreden? Başımı salladım. Hiç kimse onu görmemiş. Sanki o sadece benim için vardı. Betty beni yanağımdan öpüp ayağa kalktı. Yürüyüp duvarın önünde kitaplıktan bir sözlük aldı, sayfaları çevirdi. Durup bir süre bana baktı ve okumaya başladı. Melek. Güç ve zeka açısından insandan üstün, tinsel varlık. Tanrı'nın mesajlarını ileten öğretici elçi. Sözlüğü yerine koydu. Yavaşça yatağa girip yorganı üstüne çekti ve fısıldadı. İyi geceler sevgilim. The Greatest Miracle in the World, Dünyanın En Büyük Mucizesi adlı bir sonraki kitabımda Simon Potter'ın öyküsünün tamamına yer verdim ve elbette Tanrı'dan notları okuyucularımla paylaştım. Kitabım 20 yılı aşkın süredir basılmaya devam ediyor. Yüzlerce alkol ve uyuşturucu rehabilitasyon programında kullanılıyor ve tüm dünyada 15 dile çevrilip 5 milyondan fazla sattı. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Öyle görünüyor ki Simon hala sözleriyle insanların hayatlarını üzüntü ve başarısızlıktan kurtarmaya devam ediyor. Ben de onun bir anlamda elçisi olabildiğim için gurur duyuyorum. 2. Simon'sız bir hayat çok farklıydı. Onun ortadan kayboluşunu izleyen haftalarda canım gülmek ya da konuşmak istemez olmuştu. Ofisimizdeki çalışanlarla yaptığım konuşmalar da zoraki birkaç cümleyi geçmiyordu artık. Davranışlarımdaki ani değişiklik doğal olarak herkesin dikkatini çekmişti. Artık uğruna büyük çaba sarf ettiğim ve müthiş gurur duyduğum sınırsız başarıdaki pozisyonum bile heyecanlandırmıyordu beni. Ofiste daha fazla zaman geçiriyordum ama kapım sürekli kapalıydı. Öğlenleri büyük deri kanepeme uzanıp uzun bir uyku çekiyordum. Hepsini daha önceden çok iyi yetiştirmiş olduğum için işlerin çoğunu elemanlarım hallediyordu. Sabahları otoparka girdiğimde gözlerimin Simon'ı aradığını fark ediyordum. Onun eski apartmanına baktıkça tüm anılarım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Üzerime bir hüzün çöküyordu. Dergi dışındaki hayatımda da beklenmedik değişiklikler oluyordu. Dünyadaki en büyük satıcı çok iyi sattığı için başarılı ve mutluluk üzerine bir konuşma yapmak üzere pek çok teklif alıyordum. Sonunda son derece başarılı bir hanım olan Cheryl Miller ile bir sözleşme imzaladım. Miller'ın Speakers International, Uluslararası Konuşmacılar adlı ajansı Chicago'nun dışındaydı ve Miller beni o kadar sık arıyordu ki ofisten bu kadar uzak kalmam dergi için hiç de iyi olmuyordu. Bunun yanı sıra Bantam Books ile 3 kitaplık bir sözleşme yapmıştım. Her 15 ayda bir yeni bir kitap teslim etmek koşuluyla önemli bir avans almıştım. Her iki alanda da kariyerimin parlaklaşmaya başlamasının Simon hayatımdan çıkıp gittiği için kendini sıkıntılı ve mutsuz hissettiğim bu berbat döneme rastlaması gerçekten çok tuhaftı. Sonunda Betty ile yaptığım uzun tartışmalardan sonra sınırsız başarıdaki görevimden istifa etmeye karar verdim. Derginin sahibi W. Clement Stone her ay olabilecek en iyi derginin yayınlanabilmesi için bütün çabasını ve dikkatini harcayacak birine ihtiyaç duyuyordu. Bay Stone'u çok seviyordum ve o kuşkusuz benim yaptığımdan daha fazlasını hak ediyordu. Sonunda 76 yılı yazında istifa mektubumu yazdım, ofisimin duvarlarında asılı duran başarı belgelerimi ve sertifikalarımı toplayıp bir kutuya yerleştirdim ve istifa mektubumdan 2 hafta sonra birlikte çalıştığım kişilerin benim için düzenlediği sıcak ancak hüzünlü veda partisiyle oradan ayrıldım. Arkadaşlarım o gün bana bir veda anısı olarak armağan ettikleri küçük siyah beyaz televizyonu hala saklıyorum. O akşam otoparktan son kez çıkarken gözyaşlarımdan etrafı göremiyordum. Simon Potter, nerelerdeydin? Özgürlüğümü kutlamamız gerekiyordu. Üstelik çoktandır bir tatile ihtiyacımız vardı. Eşim ve iki oğlumla birlikte birkaç parça giysimizi yanımıza alıp Arizona, Scottsdale'e doğru yola çıktık. Burası tıpkı anımsadığımız gibi çok güzel bir yerdi. Birinci haftanın sonunda Betty ile birlikte yeni evlere bakmaya başlamıştık bile. Sonunda henüz tamamlanmamış çok güzel bir ev bulduk. O günden beri dostumuz olan emlakçı Marby Brute bize çok yardımcı oldu. Birlikte evin planlarını gözden geçirdik. Daha sonra görüştüğümüz müteahhit istediğimiz değişiklikleri yapmayı kabul etti ve evi satın aldık. Illinois'e dönüp eski evimizi satışa çıkardık ve bir hafta içinde de sattık. Ekim ayı başında Scottsdale'e döndük. Yeni bir yaşam tarzına alışmaya başlamıştım. Artık takım elbise giymem, erken bir saatte kahvaltı yapmam ve ofisime ulaşmak için Her gün o trafik keşmekeşinde 20 mil yol kat etmem gerekmiyordu. Üzerime bir tişört ve bir şort geçiriyor, yüzme havuzuna bakan mutfağımızda keyif içinde kahvaltımı yapıyor, sonra hemen bitişikteki odama geçip çalışmaya başlıyordum. Duş alıp tıraş olurken sınırsız başarıda o gün yapacağım işleri planlamaya çalışmaktan vazgeçmem için aylar geçmesi gerekti. Önümde yeni bir hayat vardı ve ben sonunda buna alıştım. Birkaç hafta sonra golf bile oynamaya başlamıştım. Betty de Phoenix'te ve Scottsdale'de iki kumaş mağazası işletmeye başlamıştı. Her bakımdan tam anlamıyla yepyeni bir yaşamdı bu. Arizona'ya taşındıktan sonraki 12 belki de daha fazla yılımız son derece üretken ve keyifli geçti. Hepsi çok iyi satan ve bugün hala baskısı yapılan 8 kitap yazdım. Birçoğu özellikle The Choice, Mission, Success ve A Better Way to Live hala hak ettiğinden çok fazla övgü mektubu alıyor. Konuşma üzerine yazdığım kitapların sayısı artıyordu. Yaptığım konuşmalar karşılığında aldığım ücret de 5 basamaklı bir sayıya ulaşmıştı. Buna inanmakta güçlük çekiyordum. Bir sabah Flagstaff'taki evinden bizi ziyarete gelen en büyük oğlum Dana ile yaptığımız kahvaltıyı anımsıyorum. Dana elbette tüm ülkeyi dolaşıp konuşmalar yaptığımı biliyordu ama bunun karşılığında nasıl bir kazanç elde ettiğimi bilmiyordu. Birlikte yulaf ezmesi yerken son derece doğal bir şekilde bana konuşmalarımın karşılığında ne kadar ücret ödediklerini sordu. 12 bin dolar diye karşılık verdim. Dana'nın gözleri kocaman kocaman açıldı, yulaf ezmesi boğazına kaçtı. Yine de diye devam ettim. Bunun bir saat için olduğunu unutmamalısın. Zeki oğlum benim sözlerimi kendi anlayabileceği şekle dönüştürmeyi başarmıştı. Yavaşça, "Tanrım baba, bu dakikada 200 dolar demek. Ağzını açıp kapatıyorsun ve dünyanın parasını kazanıyorsun," dedi. Dana'nın o günden sonra ihtiyar babasına daha fazla saygı duymaya başladığına eminim. Simon benimle gurur duyardı. 1983 yılında Ulusal Konuşmacılar Birliği ödülünü aldım. Bu, o saygın organizasyonun verdiği en büyük ödüldü. 1983 yılında Napolyon Hill Altın Madalyası ile ödüllendirildim. Ertesi yıl Norman Vincent Peale, Rich DeVos, Art Linkletter ve Bob Richards gibi başarılı ve yetenekli kişilerin dahil olduğu Uluslararası Ünlü Konuşmacılar Kulübü'nün 14. üyesi oldum. Ama şımarmadım. Betty buna izin vermezdi. Arizona'da yazarken bir kitabım yayınlandığında ülke çapında bir geziye çıkıyor. Radyoda, televizyonda ve basında kitabımın tanıtımını yapıyordum. Benimle 200'den fazla röportaj yapıldı ve başta Today adlı şovda yaptığım şöhret konusundaki 6 dakikalık konuşmam olmak üzere hepsi çok keyifli geçti. The Gift of Achabar, The Chris Commission ve The Choice adlı kitaplarımın filmi uyarlanması gündeme geldi. Michael Landon zamansız ölümünden önce The Chris Commission'ı film yapmayı düşünüyordu. Diğer iki kitabımla ilgili görüşmeler hala sürüyor. Bütün bu aktif yaşantım içinde Simon'ı sık sık düşünüyordum. Özellikle yeni bir kitabımın ilk baskısını elimde tutarken ya da yaptığım bir konuşmadan sonra coşkuyla alkışlanırken. Onun hayatımdan çıkıp gitmesinin bana verdiği acı yıllar geçtikçe hafiflemeye başlamıştı. Ancak bir gün evime büyük, ince bir paket geldi. Paketi açarken yere bir zarf düştü. Yırtarak açtım. Mektup, Dünyanın En Büyük Mucizesi adlı kitabımın hayatını tamamen değiştirdiğini, geleceğe umutla bakmasını sağladığını anlatan bir mahkumdan geliyordu. Kendisi bir ressam olduğunu söylemiş ve teşekkürlerini sunmak için Simon'ı gözünde canlandırabildiği şekilde resmettiği bir yağlı boya tablo göndermişti. Tuvalin etrafındaki kumaşı solumu tutarak açtım ve birden karşımda Simon'ı görür gibi oldum. Resimde elinde bir şarap bardağı tutan adam tıpatıp Simon'a benziyordu. Resme ne kadar süreyle baktığımı bilmiyorum. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Sonunda onu sevgiyle kaldırıp masanın hemen yanına kitaplığıma yerleştirdim. O gün biraz kendime geldikten sonra mahkuma bir mektup yazıp bu harika çalışması için teşekkür ettim ve ona Simon'ı bu şekilde resmetmeye nasıl karar verdiğini sordum. Bunu merak ediyordum çünkü kitabımda Simon'ın dış görünümünü bu kadar ayrıntılı anlatmamıştım. Aldığım yanıt kısa ve açıktı. Mahkum resmi yapmadan önceki gece Tanrı'dan notları okuduktan sonra uyumuştu. O gece kısa bir rüya görmüştü. Rüyasında Simon karşısına çıkmış ve ona "Her şey düzelecek, her şey düzelecek," demişti. Resmettiği yüz işte o gece rüyasında gördüğü yüzdü. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.